Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Dersimizin konusu alemi İslam'da ittihat ve ihtilafın sonuçları. Yani biz ittihat ettiğimizde bunun nasıl faydalarını, hayırlarını görmüşüz. İhtilaf ettiğimizde, ayrı gayrı düştüğümüzde bunun nasıl zararlarına ulaşmışız, nasıl hasaret etmişiz? Bu konu üzerinde vaktimiz yettiği nispetle durmaya çalışacağız. Öncelikle konuyla alakalı bir iki ayet nazarınıza sunmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminûne ıhvetun. Müminler ancak kardeştirler. Feslihu beyne feeslihu beyne ahaveykum. Yani sizin kardeşlerinizden darılırlarsa onların arasını ıslah edin, düzeltin. Vettegullah, Allah'tan korkun, lealleküm turhamun. Allah'tan korkun, Allah'ta Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Hucurat suresinin 10. ayetinde. Ali İmran suresinin 103. ayetinde de Cenab-ı Hak buyuruyor. Vatasimu bihablillah. Hep birden Allah'ın ipine sarılın. Bihablillahi cemi'a. Hepiniz birden sımsıkı bir şekilde Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferragu ve ayrılığa, iftiraka, ihtilafa düşmeyin. Enfal suresinin 46. ayeti. Ve ediullâhe ve rasûle, Allah'a ve rasûlüne itaat edin. Ve la tenâze'û, nizâ etmeyin, birbirinizle çekişmeyin, dövüşmeyin. Fetefşelû, sonra korkuya kapılırsınız. Ve tesebû rîhukum, rüzgarınız, yani gücünüz, kuvvetiniz, kudretiniz kaybolur, elinizden çıkar. Vasbirû, sabredin. İnnallâhe me'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, bir de hadis-i şerif okuyalım. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Haksızlık yapmaz. Onu düşmana teslim etmez. Müslüman, kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Cenab-ı Hak bu ayetlerin ve bu okuduğumuz hadisteki mananın hayatımıza tatbikatında bizi muvaffak kılsın inşallah. Üstadımızın çok güzel bir ifadesi var. Yani kaide. Zehrin ikabı bir maraz, panzehirin sevabı bir sıhhattir buyuruyor. Lemahat'ta geçen bir ifadesi. Yani bir adam zehir içerse bunun cezası olarak hasta olur veya ölür. Panzehir, yani ilaç içerse bunun sevabı olarak da sıhhat bulur, iyileşir. Biz ihtilaf zehirini içtiğimiz için İslam birliğini, İttihad-ı Muhammediye'yi, İttihad-ı İslam'ı teşekkül ettirmekte zorlanıyoruz. Alem-i İslam bir araya gelemiyor, parçalanıyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Siz kardeşsiniz. Birbirinize darılmayın. Darılırsanız derhal barışın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte 3 günden fazla müminin mümine küsmesi hak değildir, caiz değildir, doğru değildir diyor. Veya sizden birisi, komşusu aç iken kendisi tok yatarsa bizden değildir diye ikazda bulunuyor. Yani birbirinize sahip çıkın, birlik ve beraberlik içinde olun diyor. Dinimiz bunu emrediyor, Rabbimiz, Peygamberimiz bunu emrediyor. Yaptığımız ibadetlerde bile bütün ibadetler Allah'ın emrettiği için yapılır. Fakat hikmet boyutuna baktığımızda bunların sosyal yönü var. Bunlar da bize beraberliğimizi, birliğimizi, birbirimize kuvvet vermemizi, dayanışma içerisinde olmamızı aslında bir anlamda ders veriyor. Mesela namaz kılmak cemaatle kılındığında sevabı 27 kat daha fazla. Neden? Beraber olun, ayrı tek tek namaz kılmayın diye Cenab-ı Hak teşvik ediyor. Zekat verirken fakiri fukarayı düşünmeyi Cenab-ı Hak emrediyor. Oruç tutarken bir hikmeti fakiri fukaranın halini empati yapmayı, onların durumunu anlamayı bize öğretiyor. Ta ki nefsimizde oruç tutalım ki onu anlayalım diye. Hac mesela, üstadımız diyor ki bu bir kongredir. Yani her milletten, her İslami devletten, her renkten insanlar hacda bir araya gelecek. Bunlar işte ilim adamları, bilim adamları, ulemalar, ondan sonra din diyanette işte yüksek ihtisas yapmış insanlar, ondan sonra zenginler, tüccarlar, iş adamları, komutanlar, mebuslar, bunlar hepsi bir araya gelecekler. Kongre yapacaklar, meşveret yapacaklar. Alem-i İslam'ın derdine, İslam aleminin inkişaf terakkisi için, kalkınması için ne yapabiliriz? Ama bizde öyle mi oluyor? Genellikle insanlar ölmek üzere olurken hacca gidiyorlar. Üzerimizden bu vazife de düşsün diye yapılıyor. Ya bu hikmet geri kalmış. Mesela üstad bir yerde diyor ki, sair ibadetleri ihmalden çektiğimiz sıkıntılar bizim için kefaret-i zünüp olurken hacın ihmali kesaret-i zünüp oldu diyor. Ama karşı tarafa baktığımızda onlarda bir Avrupa Birliği var, para birliği var, hudut birliği var. Bizde halifelik yok, onun karşılığı olan papa diye, papalık diye bir şey var. Yani birlik ve beraberlik içindeler. Hak bize lazımken onlara gitmiş, nahak bize gelmiş. Dolayısıyla zehrin ikabı hasta olmaktır. Bugün hastaysak bunun ihtilaf zehrini içmemizden kaynaklanıyor. Pan zehrin sevabı ise sıhhattir. Onlar da bize galip geliyorlarsa, biz onların tasallutuna karşı acizliğe düşüyorsak, zaafa düşüyorsak, onların ittifak ilacını içmesinden dolayıdır. Hakikat çekirdeklerinde azametli bahtsız bir kıtanın, şanlı talihsiz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi ittihadı İslam'dır buyuruyor. Azametli bahtsız kıta Asya kıtası, büyük bir kıta, Müslümanların da çoğunlukta olduğu bir kıta. Ama İslam alemi dağılmış, parçalanmış. Talihsiz devlet, şanlı ama talihsiz. 600 sene Kur'an'a, imana hizmet etmiş. İslam sancağını kainatın göbeğine çakmış. 600 sene İslam sancaktarı olmuş bir devlet, Osmanlı Devleti. Ama talihsiz, çünkü bölünmüş, parçalanmış, toprakları istila edilmiş, dağıtılmış. Yani Anadolu topraklarına dört kıta, yedi iklimde hüküm ferma olan bir devlet, şu elimizdeki Türkiye dediğimiz bu topraklara sıkıştırılmış adeta. Onu da elimizden yağma etmek için plan ve programlar yapılmaya devam ediyor. Peki sahipsiz ama değerli kavim, yani bu Türkler, Araplar, bu Anadolu topraklarında yaşayan bütün kavimler de sayılabilir. Bunlar değerli çünkü çok zaman İslam'a, Kur'an'a hizmet etmiş bir ecdadın torunları. Fakat sahipsiz, başlarında bir halife yok. Bir ittihat yok, bir ittifak yok. Bu kıtanın yeniden bahtiyar olması, bu milletlerin, bu kavimlerin, bu devletin yine talihli olması, talihin onlara gülmesi için ne lazım? İttihadı İslam. Müslüman devletler birleşecekler. Devletlerin toprakları, yüz ölçümleri falan ayrı olsun. Bayrakları ayrı olsun ama ruhta birlik. Bir vücudun azaları gibi veya farklı bedenler olabilir, farklı devletler olabilir ama aynı ruh hakim olacak. İslamiyet ruhu hakim olacak. Bu manaya ulaşırsak ancak yüzümüz güler diyor. İttihadı yani birlik ve beraberliği, yardımlaşma, dayanışma ruhunu nasıl olması gerektiğini, keyfiyetini ve bunun nasıl bir sinerji, nasıl bir kudrete dönüştüğünü üstadımız 21. lemada anlatıyor. Bir paragraf ama mükemmel bir izah. 4 kere 4 ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. 4 tane 4 ayrı ayrı birbirleriyle buluşmasalar, birleşmeseler 4, 8, 12, 16 değeri 16'dır. Eğer sırrı uhuvvet, kardeşlik sırrı, ittihadı maksat, maksatta ittihat, birlik ve ittifak vazife ve vazifede beraberlik, aynı vazifeye hizmet etmek, aynı maksadı dava etmek ve birbirinde fani olmak, birbiriyle kardeş olmak, rekabet mikrobunun oynamaması, birbirinin hissiyatıyla yaşamak, birbirinin faziletine naşir olmak. Yani bu manalar tahakkuk ederse, bu manalarla tevafuk edip birleşip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o ayrı ayrı 16 kişi ne olur? O vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi. Matematiksel olarak da 4, 8, 12, 16 ayrı ayrı yan yana gelince 4444 oluyor. Aynı onun gibi hakiki sırrı ihlas, yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızası, yalnız Allah rızasıyla o 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i maneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor. 16 kişi ama 4000'den kuvveti geçiyor. Bunun sırrı ne işte? İttihat, ittifak, birlik, beraberlik. Mesela sahabeler sayıca az ama çoklara galip gelmişler. Lenin mesela demiş ki Muhammed'in adamlarından 10 tane adamım olsaydı bütün dünyayı komünist yapardım demiş. Bunun birkaç örnek vereceğim. Mesela Tarık bin Ziyad diye bir zat var. Avrupa'nın göbeğine bir İslam devleti kurulmuş. Endülüs devleti. Bunun kurulmasında işte en evvelinde başrol oynayan bu zattır. Tarık bin Ziyad. Endülüs önlerine gemilerle geldiğinde fetih için askerlerini motive etmiş. Nasıl? Gemileri yakmış. Askerler demiş ki biz nasıl yenilirsek memleketimize döneceğiz. Sizin memleketiniz burası demiş. Başka bir memleketiniz yok. Gemileri yaktım. Önünüzde derya gibi düşman, arkanızda düşman gibi derya. Kaçacak yeriniz yok. Artık sabır ve sebat edeceksiniz. Bu fetihi yapacaksınız. Nitekim öyle olmuş. Onların başarısızlığa giden ne kadar mazeretleri varsa hepsini yakmış gemilerle beraber. Allah muvaffak etmiş. Bu devlet tam 781 sene hükmetmiş. Tam Avrupa'nın göbeğinde, merkezinde. Güney Fransa bile Müslümanların hakimiyetine geçmiş. Güney Fransa'ya kadar. Paris dedikleri bugünkü yere 100 kilometre kadar yaklaşmışlar. O kadar belki Avrupa Müslüman olacak. O kadar yakınlaşmışlar. Peki bu devlet nasıl çöktü? Nasıl bitti? Sen ben kavgasıyla. İşte benlik davasıyla, aralarında işte asabiye savaşları, ırkçılık davası gütmüşler. Araplar işte kabileler arasında öyle savaşlar olmuş ki soykırım derecesine gelecek derecede katliamlar yapılmış. Hilafet makamını elde etme savaşı mücadelesine girişmişler. Ondan sonra saltanatı biz idare edeceğiz, biz ele geçireceğiz derdine düşmüşler. 10 yaşındaki bir çocuğu padişah yapmaya kalkanlar olmuş. Bunun için kan dökmüşler. Sonra her bir şehir kendi yönetimini ilan etmiş. Diğerlerini tanımamış, diğerlerine düşman olmuşlar. Dağılmışlar, bölünmüşler, parçalanmışlar. İçlerindeki hırs içlerini çürütmüş. Sonrasında Tarık bin Ziyad'ın işte o kararlılığı nerede, gelinen nokta nerede? Bunu görmek için bir de en son sultan olan Ebu Abdullah'ın durumuna bakmak lazım. Endülüs artık elden gitmiş ve bunlar kaçıyorlar. Kaçarken baş şehir olan Gırnata'yı gören bir tepeye geldiklerinde şöyle arkasına dönmüş, böyle ağlayarak son kez bir bakmış o Ebu Abdullah denilen zat. Öyle ağlayarak bakarken annesi ona lafı yapıştırmış. Demiş ki ağla evladım ağla demiş. Erkek gibi savunamadığın şehri kadın gibi ağlayarak seyretmek sana yakışır demiş. İşte o günkü Ebu Abdullah'ın durumu nerede? Tarık bin Ziyad'ın durumu nerede? Mesela Barbaros Hayrettin Paşa, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Akdeniz'i Osmanlı Gölü haline getirmiş. Ama bunun öncesinde ümmet bölük börçük olmasın, parçalanmasın diye Akdeniz kıyılarında hükmettiği toprakları Osmanlı'ya bağlamış, ittifak yapmış. Sonra Osmanlı onu kaptanı derya yapmış. Sonra Osmanlı ona gemi göndermiş, asker göndermiş. Haçlılara karşı böyle birlik olarak kuvvet kazanılmış. Aynı şekilde Yavuz Sultan Selim zamanında İdris-i Bitlisi denilen zat kendi kavimlerini, topraklarını Osmanlı'ya bağlamış. Sonra daha sonra Yavuz Sultan Selim İslam dünyasındaki çok başlılığı gidermiş ve hilafet sancağını eline almış. İslam birliği tesis edilmiş. Çok daha öncesine gittiğimizde Selçuklulardan işte daha öncesine gittiğimizde mesela 1. Haçlı Seferi, 2. Haçlı Seferi, 3. Haçlı Seferi devam ediyor. Bu Haçlı Seferleri nasıl durmuş? Haçlılar nasıl mağlup olmuş? Kudüs nasıl fethedilmiş? Tarihte deniliyor ki Nureddin Zengi ve Selahaddin Eyyubi İslam birliğini sağladıktan sonra. Yani kalpler aynı şekilde attıktan sonra, ruhlar aynı ruh ile birleştikten sonra bu bölünme parçalanmalar kalkmış. Haçlılara mağlubiyet kalkmış. Kudüs fethedilmiş. İlahir. Bu vesileyle 22. mektup Uhuvvet Risalesi'nden bir bahis inşallah okuyacağız. Cayite essüf bir haleti içtimaiye ve kalbi İslam'ı ağlatacak müthiş bir marazı hayatı içtimai. Yani çok teessüf edilmesi, çok üzülmesi, çok ağlanması gereken sosyal bir yara ve kalbi İslam'ı ağlatan dehşetli bir sosyal hayatımızda görülen hastalık diye bir başlık koymuş. Harici düşmanların zuhur ve tehacümünde dahili adavetleri unutmak ve bırakmak olan bir maslahat-ı içtimaiye. Ya bu sosyal bir maslahat, bir fayda. Dışarıdan düşman geliyorsa içerideki kavgalar bitmesi lazım. Ta ki dışarıdaki düşmana karşı kuvvetli olmak, onun içimize girmesi, bizim hakkımıza, hukukumuza, işte milletimize, memleketimize tecavüz etmesine engel olmak. Böyle bir maslahat-ı içtimaiyeyi en bedevi kavimler dahi takdir edip yaptıkları halde şu cemaat-i İslamiyeye hizmet dava edenlere ne olmuş ki? Şu Müslüman topluluğa hizmet dava edenlere ne olmuş ki? Birbiri arkasında tehacüm vaziyetini alan hadsiz düşmanlar varken cüz'i adavetleri unutmayıp düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Ya bunu en başta kendimizden bir sorgulamak gerekiyor. Sonra derece ve mertebesine göre bu sorgulama devam edebilir. Bu kaideye biz ne kadar uyuyoruz? Yani biz ne kadar birlik ve beraberlik içindeyiz? Bazen mesela dert yanıyoruz. Müslümanlar birleşemiyor. İşte bir avuç İsrail tükürükle boğarız ama bize anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiriyor. Şöyle zulmediyor, böyle zulmediyor. İşte Suriye'de durum böyle, şurada durum böyle. Peki buna karşı biz ne kadar duyarlıyız, ne kadar hassasiyet taşıyoruz? İnternetten girdiğimiz zaman dünyanın öbür tarafındaki hadisat ve olayları incelerken, acaba alt komşumuzun çektiği sıkıntılar, çektiği problemler nedir? Bunlara karşı kulağımız açık mı? Veya bir zaman şöyle bir söz işitmiştim, çok hoşuma gitmişti. Bu zamanda galaksileri, gezegenleri keşfettik ama üst komşumuzun adı ne, kimdir, henüz onu keşfedemedik. Yani dolayısıyla en evvela İslam birliğini biz arzu ediyoruz ama en evvela biz mahallemizin temiz olmasını istiyoruz ama biz evimizin önünü temizlemiyoruz. Önce üzerimize düşen vazifeyi biz yapmamız gerekir. Şu İslam cemaatine hizmet dava edenlere ne olmuş ki? Birbiri arkasında tehacüm vaziyetine alan hadsiz düşmanlar varken, yani sayısız düşmanlar varken, cüz'i adavetleri unutup, yani bu düşmanın hücumuna nispet edildiği zaman çok küçük adi mesabesinde olan efendim şeyleri unutmayıp düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir. Hayat içtimai İslamiye'ye bir hıyanettir. Biz mesela diyelim mümin bir kardeşimizle darıldık, kavga ettik, onu defterden sildik. Bu baktığımızda zahiren böyle ama bunun hakiki boyutu nedir, mahiyeti nedir? Acaba bundan haberimiz var mı? Bunu üstadımız şöyle anlatıyor. Bakın çok dehşetli bir hadise aslında. Mesela diyor, ikinci vecihte dersin devamı geliyor. Diyor ki, her ikinizin halıkınız bir, malikiniz bir, mabudunuz bir, razıkınız bir, bir, bine kadar bir, bir. Yani aynı yaratıcı sizi yaratmış. Sahibiniz o. Ona ibadet ediyorsunuz, ona iman ediyorsunuz. Bin bir esma sahibi olan Rabbinizin kulusunuz. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, yüze kadar bir, bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir, bir. Bu kadar birbirler, ya bunlar ne ifade ediyor? Bunların bizim alemimize, hayatımıza ne katması gerekiyor? Bu birler bizim hayatımıza nasıl yön vermesi icap eder? Bu kadar birbirler vahdet ve tevhidi, birliği, beraberliği, vifakı, ittifakı, muhabbeti, uhuvveti, kardeşliği, sevgiyi iktiza ettiği gerektirir. Ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde, bunlar kainatı, gezegenleri, küreleri birbirine bağlayacak derecede kuvvetli zincirlerdir. Bu bizim dinimizin esasları, bu birler. Şikak ve nifaka, ayrılığa, gayrılığa, kin ve adavete, düşmanlığa sebebiyet veren şeyler ise örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz, sebatsız şeylerdir. Cüz'i, süfli, adi şeylerdir. Bunları tercih edip mümine karşı hakiki adavet etmek ve kin bağlamak nedir? O rabıtayı vahdete hürmetsizliktir. Ya Allah'a hürmetsizliktir, peygambere hürmetsizliktir, dinimize hürmetsizliktir. Sonra o esbab-ı muhabbete karşı bir istihfaftır. O muhabbet sebeplerini hafife almaktır. Allah emrediyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Biz gevşetiyoruz. Allah'ın emrini hafife almış oluruz o zaman. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşliğimizi emrediyor. biz düşmanlık yapıyorsak hafife almış oluyoruz. Sonra o münasebat-ı uhuvvete karşı, o kardeşlik ilişkilerine karşı ne derece bir zulüm ve itisaf olduğunu, yani bu bir zulümdür. Bir sadece kardeşimize küsmekle biz küstük sanıyoruz. Bu kadar dehşetli boyutlarda bir zulüm işliyormuşuz meğer. Kalbin ölmemiş, aklın sönmemişse anlarsın. Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin. Medar-ı ibret bir hikaye. Bedevi aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Birbirinden belki 50 adamdan fazla öldürdükleri halde Sipkan ve Hayderan aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit o iki düşman tayfe eski adaveti, eski aralarındaki düşmanlığı unutup omuz omuza verip o harici aşireti def edinceye kadar dahili adaveti hatırlarına getirmezlerdi. İşte ey müminler, ehli iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Evet, ne kadar düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi 100 daireden fazla vardır. Her birisine karşı tesanüt ederek, birbirinize dayanarak, el ele verip müdafaa vaziyeti almaya mecbur iken onların, yani o düşmanların, o hadsiz sayısız düşmanların hücumunu tesir etmek, hücumunu kolaylaştırmak, onların harimi İslam'a girmeleri için, İslam mahremine girmeleri için, tasallut etmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garazkârâne tarafgirlik ve adavetkârâne inat. Sen düşmanlığına, işte tarafgirliğine, işte gururuna, kibrine, enaniyetine, nefsine, menfaatine, süfli aşağı arzularına inat edersen, taraf olursan, bu diyor hiçbir cihetle ehli imana, müminlere yakışır mı? O düşman daireler ehli dalalet ve ilhattan tut ta ehli küfrün alemine, ta dünyanın ahval ve mesaibine kadar birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan, birbiri arkasında size hiddet ve hırs ile bakan belki 70 nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kal'en, yani biz bu düşmanlara karşı hangi silahı kullanalım, hangi sipere girelim, hangi kaleye sığınalım? Üstadımız diyor ki uhuvvet-i İslamiyedir. Müslümanların kardeşliğidir. Bu kale-i İslamiye'yi küçük adavetlerle ve bahanelerle sarsmak ne kadar hılaf-ı vicdan, ne kadar hılaf-ı maslahat-ı İslamiye olduğunu bil, ayıl. Küçük adavetler, düşmanlıklar ve bahanelerle İslam kardeşliğini sarsmak vicdana, ondan sonra İslamiyet'in faydasına karşı bir muhalefettir. Ona muhalefet etmektir. Hadis-i şerifede gelmiş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ferman etmiş ki ahir zamanın süfyan ve deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhası müthişeyi muzırlaları, ahir zamanda nifak ve zındıklık, dinsizlik ve işte Müslümanları bölüp parçalamak misyonu içinde olan süfyan ve deccal gibi dehşetli, zararlı şahıslar İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade edecek. De onlar çok güçlü olmasa da bizim zaafımızdan istifade edecekler daha ziyade. Az bir kuvvetle nev-i beşeri her cümerc eder ve koca alemi İslam'ı esaret altına alır. Evet. Şimdi bu az bir kuvvetle alemi İslam'ı esaret altına almak, işte az bir kuvvetle bize zarar vermek falan, bununla alakalı ey ehli iman, ey müminler, zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan, Yani birbirinizin ayrılığından, iftirakından, birlik, ittifak, beraberlik içerisinde olmak manasından uzaklaştığınızdan dolayı bundan istifade eden zalimlere karşı, zalimlere koz vermemek için innemel müminune ıhvetün, müminler ancak kardeştir. Kale-i Kutsiyesi içine giriniz, tahassun ediniz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken bir çocuk ikisini de dövebilir. Siz birbirinizle uğraşırsanız onlar sizi perişan eder. Bir mizanda, bir terazide iki dağ birbirine karşı muvazenede bulunsa, terazinin bir kefesinde bir dağ, diğerinde bir dağ olsa, bir küçük taş muvazenelerini, dengelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı, birini aşağı indirebilir. İki kahraman dövüşürken bir çocuk onlara dayak atabilir diyor. İşte ey ehli iman, ey müminler, ihtiraslarınızdan ve husumetkârâne düşmancasına tarafgirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner, az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Az bir kuvvetle ezilmek ve kuvvetimizin hiçe inmesiyle alakalı tarihimizden çok acı iki tane tablo size arz etmek istiyorum. Evet. Birisi son Müslümanların halifesi, Halife Abdülmecid, Sultan Abdülaziz'in oğlu Halife Abdülmecid. Hilafet kaldırılınca ona ülke dışına çıkması tebliğ edildi. Ders kitaplarında kaçtı falan filan diye yalan tarih okutulsa da hakikati bu. Ülke dışına çıkması tebliğ edildi. İsviçre konsolosluğundan çıkarılmış bir pasaport eline verildi. Derhal çıkacaksın denildi. Halife, adam halife rütbesine haiz bir zat. Öz vatanında kovuldu, öz vatanından sürüldü. Eline bir miktar para verdi. Giderken gazetecilere o zat şöyle dedi: ben ölsem dahi kemiklerim bu milletin refahı için dua edecek. Ben ölsem dahi kemiklerim bu milletin refahı için dua edecek. Sonra işte Osmanlı sınırlarını geçti, Macaristan sınırlarına geldiğinde de hissiyatını şöyle ifade etmiş: ecdadımın muzaffer olarak geçtiği bu topraklardan ne çare ki şimdi ben menkup olarak geçiyorum. Yani gözden düşmüş olarak geçiyorum. Bir zamanlar Macaristan dahil oralara her yere hükmeden bir devlet vardı. O devletin savleti, o devletin izzeti ondan sonra gitti, kayboldu. Ben de böyle gözden düşmüş bir şekilde buradan gidiyorum. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın azameti, izzeti, şevketi nerede? Bu hem de halife olan zatın düştüğü durum nerede? Nereden nereye sukut etmişiz yani? Son Osmanlı padişahı Sultan Vahidettin'dir. Bunun akıbeti de çok acı ve elem doludur. Sultan Vahidettin. Saltanat kaldırıldı, ilan edilince aynı şekilde bu adamı da kovdular memleketten. Memleketi terk etmek zorunda kaldı. İtalya'ya gitti. Vatanı terk ederken emrindeki hazinelere elini sürmedi. 5 kuruş para zimmetine geçirmedi. Kendisine ait olan şahsi parasını aldı. Bir de ecdadının dedelerine ait olan işte şeyi aldı. Hanedan armasını aldı. Bir de okumak üzere ücretini ödediği bir kitap. Bu kadar. Memleketi bunlarla terk etti. İtalya'ya geldi. İtalya'ya geldiğinde İtalya kralı Emanuel diye bir zat yaveri aracılığıyla haber göndermiş. Demiş ki ülkenin muhtelif yerlerinde saraylarım var. Zat-ı Ali'lerin ikameti için nerede oturmak istiyorlarsa orada derhal bir saray verilecektir. İtalya kralı diyor. Ayrıca yüksek müsaadeleriyle Zat-ı Şahane'nin emrine her ay takdir buyuracakları ne kadar arzu eder isterlerse bir meblağ, bir ücretle tahsis edilecektir. Bu zat bunların hiçbirini kabul etmedi, reddetti nazik bir dille. Zamanla parasız kaldı. Hatta hanedan arması üzerindeki kıymetli taşları satarak geçinmeye çalıştı. Hatta para o kadar parasız kaldı ki artık evde patates alacak bir para bile kalmadı yani. O kadar fakir fukara düştüler. Ve orada kendisinin yanında bulunan bir zat dedi ki, herhalde mutfağınızda kuru soğan dahi kalmadığını biliyorsunuz dedi. Yani adam sana o kadar para teklif etti, ne istersen verecekti. Yalı teklif etti, niye almadın dercesine. O da dedi ki, Sultan Vahidettin de ona dedi ki, mahiyetimde bulunmaya mecbur değilsin. Bu hayat size zor geliyorsa ayrılınız. Ben Müslümanların halifesi sıfatıyla bir gayrimüslim hükümdarın ihsanını kabul edemem dedi. Etmedi. Bakın o dört kıta yedi iklimde hükmeden bir devletin son padişahının düştüğü vaziyete bakın. Bir zaman o devlet o kadar şevketli, o kadar azametli bir devletti ki Kanuni Sultan Süleyman Fransa devletine devlet demiyordu. Fransa kralına Fransa vilayetinin kralı diye hitap ediyor. Çünkü Osmanlı'ya göre Fransa gerçekten bir vilayetti o zaman. Osmanlı o kadar büyüktü ki. O Fransa kralının annesi mektup gönderiyor. Kanuni'ye yalvarıyor. Oğlumu Almanlar esir etti, kurtar diye. Nitekim kurtarıyor da. Hatta Fransa kralı 2. Henry zamanında himaye anlaşması imzalanıyor. Fransa korkuyor. Korkuyor. Kendisini muhafaza etmek için Osmanlı'ya sığınıyor. Düşmanlar bana hücum eder, sen bana yardım et diye. Bu himaye anlaşmasına göre Fransa Osmanlı'ya 300 bin altın ödemek zorunda bırakılıyor. Bu anlaşmanın bedeli bu, 300 bin altın. Bu 300 bin altın ödeyene kadar da Fransa donanması İstanbul'da rehin alınıyor. Bunlar bu durumdaydılar yani. Ama şimdi son padişahın düştüğü duruma bak. Hele vefatı çok daha acıklı. Sultan ölüyor. Sultan Vahidettin. Evine kasap, manav, bakkal, bütün alacaklar doluyor. Paralarını istiyor. Para yok. Cenaze hacz ediliyor. Cenazeyi vermiyorlar. Diyorlar ki parayı getirin cenazeyi verelim. Cenazeye el koyuyorlar. Sonra bir ara bir fırsat bulup arka kapıdan kaçırıyorlar cenazeyi. Padişah bu ya, padişahın cenazesi. Kaçırıyorlar. Nice sonra Suriye ve Mısır Müslümanları aralarında para toplayıp da borcunu böyle ödüyorlar. Ya ne durumlara düşmüşüz. Bunun bedeli işte ihtilafın sonuçları bunlar. Birlik ve beraberliğimizin olmamasının sonuçları. Dedi ya Süfyan Deccal, nifak zındıka başına geçecek, sizin zaafınızdan istifade edecek. Her türlü işte zalimler zulmünü bizim zaafımızdan, ihtilafımızdan, iftirakımızdan, işte bu kal'ay kutsiye dediğimiz innemel müminüne ıhvetun sırrına muhalefetimizden ilahir istifade ederek yapmışlar. İşte ey ehli iman, ihtiraslarınızdan ve husumetkârâne tarafkirliklerinizden kuvvetiniz hiçe iner, az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Hayat-ı içtimaiyenizle alakanız varsa, el müminu lil mümini kel bünyanil mersus yeşuddu ba'duhu ba'den, düstur-u âli, düstur hayat yapınız. Yani müminin mümine nispeti tuğlaların birbirini sımsıkı sarması gibidir. Bir duvardaki tuğlaların birbirleriyle sımsıkı dayanışma içerisinde olması gibidir. Müminin mümini birlik ve beraberliği. Böyle olunuz diyor. Bu peygamberimizin emri, hadis-i şerif. Düstur-u âli, düstur-u hayat yapınız. Sefaleti dünyeviyeden şekaveti uhreviyeden kurtulunuz. Cenab-ı Hak en kısa zamanda Ankara'yı bu zaman İttihad-ı İslam'ı tesis ve tahakkuk eylesin inşallah. Yeniden eski halimize, o şanlı mazimize dönmeyi bize ihsan buyursun inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.